Ayrım 13.
Üfürükçülere varana dek herkes cinsel akıl hocalığıyla uğraşır. Gündüzleri durup dururken boşalan 17 yaşında bir delikanlının verdiğim bir konferanstan sonra bana iletilen reçetesi şöyle. Günde 3 kez güllaç içinde bir tutam cantiyane tozu yutun. Sonra yarım litre sütle 30 gram kenevir tozunu pişirin. Günde 3-4 kez bir çorba kaşığı için. Ayrıca 2 günde bir kalem kamışı eriğinde 20 dakika oturun. Ayrıca her akşam şu karışımla bel kemiğinizi bir güzel ovdurun. 90 gram öküz gözü ruhu, 4'er gram lavanta ve nane ruhu, 1'er gram biberli nane ruhu ve kekik. Bütün bunlar iyice karıştırılmalı. İlaçların etkililiğine inansın inanmasın, cinsel perhizin hiçbir işe yaramayacağına aklı yatsın yatmasın, gençliğe akıl hocalığı eden kişinin güçsüzlüğünü dile getirmekten başka işe yaramaz böyle reçeteler. Kendi kişisel yaklaşımlarını hesaba katmasak bile tutucu cinsel düzenin kör gözlü savunucusu, insanları buyurgan toplumun kölesi olmaya, evliliğe ayak uydurmaya hazırlayan öğretmendir. Az sonra göreceğimiz gibi doğruyu öğrenmek akıl hocasının durumunu düzeltmemekte, tam tersine kötüleştirmektedir. B. Kendi kendini doyurma. Kendi kendini doyurma, cinsel perhizin zararını pek az giderebilir. Cinsel yaşamın düzenliliğini ancak çok ciddi suçluluk duygularını ve boşanma sırasındaki bir takım bozuklukları yanında getirmiyorsa, yani cinsel eşin yokluğu pek fazla duyulmuyorsa sağlayabilir. Sağlıklı kişilerin ergenlik çağının ilk fırtınalarını atlatmalarına yardım edebilir elbet. Yalnız daha önceki cinsel gelişmeden ötürü ergenlik çağına pek zedelenmeden gelen genç sayısı az olduğundan çok ender kişiler için böyle bir rol oynayabilir. Suçluluk duygularına kapılmadan kendi kendini doyurabilecek kadar eğitimin ahlakçılığından kurtulmuş genç 40 yılda bir görülür. Genellikle kendi kendini doyurma dürtüsüne az çok başarıyla direnirler. Bu iç tepiyi bastıramazlarsa kendi kendini doyurma, fışkırmanın tutulması gibi çok ciddi yasaklama ve zararlı uygulamalarla sakatlanır. Elde edilecek en iyi sonuç sinir bozukluğu olur. Kendi kendini doyurma iç tepisini bastırabilirlerse bu sefer de o yolda kurtulmaya çalıştıkları perhize düşerler yeniden. Ama o zaman durum çok daha beterdir çünkü cinsel uyarılma ve yanında getirdiği düşsel görüntüler perhizi dayanılmaz hale sokar. Bu gençlerin ancak birkaçı cinsel tutum bilime uygun çözümü yani cinsel ilişkiyi bulabilir. Yakın zamana dek kendi kendini doyurma yaygın bir korkulu düştü. Ama son zamanlarda cinsel perhiz zorlamasının daha fazla sürdürülemeyeceği ve kendi kendini doyurmanın cinsel ilişkiden daha zararsız olduğu kabul edilince kendini okşamayı son derece doğal ve zararsız sayma modası yayıldı. Bu ancak bazı koşullar altında doğrudur. Kendi kendini doyurma hiç kuşkusuz perhizden iyidir. Ama zamanla insanı doyurmayan tatsız bir şey haline gelir. Çünkü sevilecek nesne yokluğu katlanılmaz bir durum alır. Ondan sonra da kendi kendini doyurma kişide tiksinti ve suçluluk duyguları yaratır. Cinsel uyarılma ile suçluluk duygularının ortaklaşa eyleminin yarattığı bu koşullarda kendi kendini doyurma zorlanıma, zıvanga dönüşür. Ayrıca en iyi koşullarda bile zamanla düşsel etkinliği bir ara bırakılmış olan hastalıklı ve çocuksu yollara iter. Buysa hemen yeni bilinçaltına itmelerin doğmasını gerektirir. Bu durumda kendi kendini doyurma süresinin uzamasıyla orantılı olarak sinir hastalığı tehlikesi de artar. Cinsel yaşama karşı gençlerin çoğunun çekingen, yapay bir tutum takındıklarını saptarız. Canlı ve her şeye hazır olanlarsa kendi kendini doyurmayla cinsel edim arasındaki eşiği şöyle ya da böyle geçebilmeyi başarmış gençlerdir. Kendi kendini doyurma sonunda gerçeklikle bağlantıyı zayıflatır. Doyumun kolayca elde edilmesi kişiye uygun bir eşin gönlünü çelme girişimine yatkınlığı yok eder. Bütün bu dediklerimizden gençlerin kendi kendilerini doyurmaları karşısındaki geleneksel tutumun değiştiği sonucunu çıkarabiliriz. Eskiden gencin cinsel ilişki kurması olasılığının yarattığı umacı, perhizin zararsız hatta yararlı olduğu uydurmacasını doğurmuştu. Yakın zamanlardaysa kendi kendini doyurmanın son derece zararsız doğal bir şey olduğu, ergenlik dönemi sorununa çözüm getirdiği kandırmacasını yaratmıştır. Bu iki çözüm de alabildiğine dikenli bir sorunu daha ele almadan konu dışı bırakmanın kurnazca biçimidir. C. Gençlerin cinsel ilişkileri. Bu sorunu gerek ilkeler açısından, gerekse somut eğitim bilimsel ve iktisadi görünüşleriyle yeniden ele almamız gerek. Şimdiye dek yazılı çalışmalarda arada sessiz bir anlaşma varmış gibi es geçilmiştir. Gençliğin cinsel yaşamını sınırlayanın da, bunun sonucunda onu cinsel yoksulluğa düşürenin de, aile ve evlilik kurumu aracılığıyla dediğini yaptıran buyurgan toplumun çıkarları olduğunu gördük. Bu sınırlandırma, içinde yaşadığımız toplumsal dizginin ayrılmaz parçasıdır. Ortaya çıkan cinsel yoksulluksa beklenmedik bir üstlük. Bu durumda cinsel tutum bilime uygun bir çözümün şu toplumda gerçekleşemeyeceği açıktır. Gençlerimizin cinsel olgunluk evresine giriş koşullarını çözümlerken öyle olduğunu göreceğiz. Burada sınıflar arasındaki ayrımları bir yana bırakıp yalnız düşünsel havanın ve toplumsal kurumların eylemini inceleyeceğiz. 1. Genç her şeyden önce cinsel etkinliğe karşıt bir eğitimin kalıntıları olan bir sürü bilinçaltına itmeyi yasağı aşmak zorundadır. Cinsel yaşamı genel olarak ele alındığında ya bütünüyle bilinçaltına itmiştir, bu özellikle kızlar için doğrudur, ya da bozulmuş, eşcinselliğe doğru yön değiştirmiştir. Demek ki genç, salt iç yapısı açısından karşı cinsten biriyle ilişki kuramayacak durumdadır. 2. Cinsel olgunluğu aynı zamanda sinirsel etkenlerle de gemlenmiş olabilir. Ya da çoğu kez görüldüğü üzere ruhsal çocuksuluk, ana baba karşısında çocuksu tutumlara saplanıp kalma, ruhsal olgunlukla bedensel olgunluk arasında uyumsuzluğa yol açmıştır. İşçi sınıfının en yoksul kesiminde gençler kimi zaman bedensel olarak da geri kalmıştır. Bu cinsel olgunluk döneminde hem ruhsal hem bedensel az gelişmişliği doğurur. 3. Gençliğin cinsel yaşamı üstüne karabasan gibi çöken katı yasağa bir de toplumsal yardım yokluğunun dışında sevişmeyi önleyecek türlü engeller eklenir. Örneğin A. Cinsel yaşam konusunda gençliğin gerçek bir bilgiye kavuşturulmasına etkin olarak karşı çıkış. Cinsel eğitim adıyla günün konusu haline gelen şey bir yarım çaredir. Hatta daha da kötüdür. Çünkü mantık açısından tutarlı bir takım öncüllerden yola çıkmakta ama sonuçlar zincirini izlemeye yanaşmamaktadır. 14 yaşındaki bir kıza aybaşı rahatsızlığının yapısı açıklanmakta ama cinsel uyarılmanınki titizlikle gizlenmektedir. Burada daha önce söylediklerimizin yani cinsel yaşamın salt bedensel açıdan açıklanmasının bir kandırmacı oluşunun doğrulandığını görüyoruz. Genç, kadından gelen yumurtacıkla erkekten gelen tohumun yeni bir canlı varlığın gizemini oluşturmak üzere nasıl birleştiklerini öğrenmeye pek o kadar meraklı değildir. Buna karşılık umutsuzca savaştığı cinsel uyarılmanın gizlerine ateşli ve dirimsel bir ilgi duymaktadır. Ancak gence cinsel ilişkiye bedensel açıdan hazır olduğu, bütün güçlüklerinin doyurulmamış cinsel yaşamından geldiği söylendiği an onu sevişmekten alıkoymak için elimizde hangi mantıklı kanıtlar kalır? Doğruyu söylemedikçe de cinsel eğitim gencin karşılaştığı güçlükleri arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu da aslında bizim toplumsal dizgiyle tam bir uyum içerisindedir. Gençlerin cinsel açıdan sakatlanması çocuğun cinsel yaşamının sakatlanmasının mantıklı uzantısıdır. B. Konut ve gebeliğin önlenmesi sorunları. Genel konut darlığından ötürü emekçi sınıfının yetişkin insanları için bile rahatsız edilmeden buluşmak güçtür. Gençler içinse bu sorun korkunç bir yoksulluk kaynağıdır. Bizim düzeltimcilerin bu soruna hiç değinmemeleri son derece anlamlıdır. Gerçekten de toplumun kendileriyle bu açıdan ilgilenmeyişinin nedenini soracak kadar yüzsüz bir gence ne karşılık verirlerdi sonra? Onların koridorlarda, otomobillerde, tahıl ambarlarında, duvarla çevrilmiş boş arsalarda sürekli yakalanma korkusu içinde sevişmelerinin kendilerine yüklediği sorumluluğu unutup gençlere sorumluluklarından dem vururlar. Ya gebeliği önleme çareleri sorusuna ne karşılık vermeli? Yine bir takım yüzsüz gençler tam bir çocuksulukla toplumun kendilerine neden bu korunma yollarını öğretmediğini ya da kullanma aksaklığından doğan dertlerine çare bulunmadığını sorabilirler insana. Evlilik dışı cinsel ilişkileri tanımayan, hatta yetişkinlerin cinsel sağlığıyla bile ilgilenmeyen bir toplumda bu gibi sorulara ne karşılık ve de çözüm getirilemeyeceği açıktır. Ayrıca şurası açıktır ki, çocuklara yepyeni bir cinsel eğitim vermeden, konut ve gebeliği önleme araçları gibi sorunlar çözüme bağlanmadan, gençlere toplumun birkaç adım ilerisine gitmelerini ve cinsel ilişki kurmalarını salık vermek tutarsız, hatta tehlikeli olur. Böyle bir davranış, karşıt savı olan cinsel perhizi savunmaktan daha az zarar getirmez. Bize düşen bugünkü durumun çelişkilerini ve bu çelişkileri şimdiki koşullarda çözüme bağlamanın olanaksızlığını göstermekti. Bunu iyi kötü yaptığımı umuyorum. Ancak eğer şarlatan ya da tabansız değilsek, gençliğin cinsel yaşamını ilke olarak kabul etmek, onlara elimizden geldiğince yardım etmek, özgürlüğe kavuşmaları için gerekeni yapmak görevimizdir. Okuyucu bunun insana yüklediği ödevin genişliğini ve sorumluluklarını kestirecektir sanırım. Aynı zamanda bugün ortalığı kırıp geçiren çekingenlikle cinsel eğitimin tutarsızlığını anlayacağını umarım. Bugünkü cinsel eğitimin başlıca niteliği şu. Hep iş işten geçtikten sonra başlıyor, bir sürü gizle birlikte geliyor, işin özünü hep es geçiyor. Cinsel zevk. Cinsel eğitime karşı çıkanlar gerici görüşlerinde çok daha tutarlıdırlar. Doğruya ve bilimsel tutarlılığa karşı oldukları için savaşmalıyız onlarla. Ama bir anlamda öğretimlerinin bazı şeyleri değiştireceğine inanan şu düzeltimcilerden çok daha içtendir tutumları. Düzeltimcilerin gerçek ürünü ise çözümü karanlığa boğmak, toplumsal değişiklik gerektiğini insanlardan gizlemektir. Ama bu yukarıda sözünü ettiğimiz Rahip P gibi davranmak gerektiği anlamına gelmez elbet. Özel durumlarda cinsel bilimci, kendisine danışan bu işe hazır olan gence, içinde bulunduğu toplumsal, ruhsal ve iktisadi durumu titizlikle inceledikten sonra sevişmeyi yasaklamak şöyle dursun, öncelikle salık verecektir. Kişisel yardımla toplumsal düzeltimi birbirinden ayırmak gerekir. Toplumsal açıdan her şey eskisi gibi yürüyüp gidiyor. Çocuklar tam bir keşiş gibi, gençler de kafa eğitiminin cinsel perhizi gerektirdiği ya da kendi kendini doyurmanın insanın evlenene kadar sabretmesine izin verdiği düşüncesiyle yetiştiriliyor hala. Yaşamın günden güne artan kamulaştırılmasıyla cinselliği yatsıyan toplumsal hava arasındaki çelişki, buyurgan toplumda çözüme bağlanamayacak bir cinsel bunalıma sürükleyecektir elbet gençleri. Gençlik aileye bütünüyle bağlı kaldığı, pek az uyarılan genç kızlar besleyici kocayı beklemekle yetindiği, delikanlılar sıkı perhizde yaşadığı, kendi kendilerinin doyurduğu ya da yosmalarla düşüp kalktığı sürece sessizce çekilen acı, sinir hastalığı ya da cinsel kabalık vardı. Bugünkü koşullardaysa dile gelmek isteyen cinsel gereksinimler hem eğitimin doğurduğu yasaklamalarla hem de gerici toplumun direnmesiyle engellenmektedir. Bunların hiçbiri cinsel yaşam düzeltimcilerinin tumturaklı söylevleriyle, sporla ya da sağlıklı kitaplarla avunma, katı yerde yatma ve etsiz beslenme gibi çileci öğütlerle düzelmemiştir. Ben bugünkü gençliğin, örnekse 20. yüzyıl başındaki gençlikten çok daha çetin günler yaşadığını öne sürüyorum. O zamanlar cinsel arzuları tümüyle bilinçaltına iterek yaşanabiliyordu. Bugünse gençliğin yaşam kaynakları kendilerine bazı yollar açmıştır ama gençliğin elinde bu yollardan yararlanmalarına izin verecek ruhsal elverişlilik bulunmadığı gibi toplumun desteğinden de yoksundurlar. Ancak gençliğin giriştiği hareketi başka bir yöne çevirmek olanaksızdır artık. Gençliğin düştüğü cinsel bunalım, buyurgan, otoriter toplum düzeninin geçirdiği genel bunalımın bir yanıdır. Dolayısıyla bu çerçeve içinde çözülemez. 7. Bölüm. Zorlama evlilik ve sürekli cinsel ilişkiler. Evlilik ve aile kavramları konusunda akıl almaz bir kargaşalık sürüp gitmektedir. Dolayısıyla kişisel yaşamla ilgili öğütler istenen hekim, biçimsel evlilik kavramıyla burun buruna gelmektedir. İnsana öyle geliyor ki, cinsel yaşamdan korkan kişilerin bilinçaltı için evlenme cüzdanı cinsel ilişki kurabilme izninden başka bir şey değil. Bu dediğim özellikle savaş evlilikleri adı verilen şeyde açıkça görülmekte. Erkeğin savaşa gitmesinden önce sarılıp yatmayı denemek isteyen çiftler resmi evlilik belgesi almak üzere belediyelere hücum etmektedirler. Derken uzun yıllar birbirinden ayrı kalınca eşlerini unuturlar. Gençseler başka eşler bulacak, aklı başında hiç kimse de bundan ötürü onları kınamayacaktır. Ancak salt biçimde kaldığı halde nikah kişileri zorlamaya devam eder. Uzun süreli ve sonu nereye varacağı belirsiz bir ayrılıktan önce birbirlerini mutlu kılmaya çalışan gençler birden kendilerini çıkılmaz bir ağda bulurlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu evliliklerin doğurduğu yoksulluk konusunda bir sürü şey yazıldı. Ama hiç kimse sorunun dibine, yani sevgi denemesinin yasallaştırılması gerekliliğine kadar götürmedi işi. Bununla birlikte herkes biliyor ki biz evlenmek istiyoruz lafı gerçekte biz birbirimizi cinsel açıdan tanımak istiyoruz anlamına gelmektedir. Başka bir karışıklık ve yoksulluk kaynağı da evlilik kavramının yasal, dinsel içeriğiyle gerçek içeriği, yasa adamına anlattığı şeyle ruh hekimine anlattığı şey arasındaki çatışkıdan doğmaktadır. Yasa adamı için evlilik resmi bir belgeyle iki ayrı cinsten insanın birleşmesidir. Ruh hekimi içinse genellikle ana baba olma arzusunu da yanında getiren cinsel birliğe dayalı bir sevgi bağıdır. Ruh hekimi için eşlerin elinde bir takım belgeler olduğu halde birlikte yaşamadıkları an evlilik yok olur. Evlenme işi, nikahlanma, kendi başına evlilik değildir. Ruh hekimine göre ayrı cinsten iki birey birbirlerini sevdikleri, ilgilendikleri, bir arada yaşadıkları ve bir yavru yaratarak bu birliği aileye dönüştürdükleri zaman evlilik söz konusudur. Ruh hekimi için ileride nüfus kütüğüne yazılıp yazılmayacağına bakmaksızın cinsel temelli, gerçek ve kılgısal, fiili bir birliktir evlilik. Ruh hekimi için evlilik eşler tarafından kararlaştırılan, girişilen ve yaşanan bir cinsel ilişkinin yetkililerce doğrulanmasıdır yalnızca. Onun inancına göre bir evliliği evlilik yapan yasa temsilcileri değil, eşlerdir. İnsanın cinsel yapısı zorlayıcı ahlak anlayışının etkisiyle yozlaşmıştır. Bu koşullarda evlenme erkeğin ileride yapabileceği bir sorumsuzluğa karşı kadının korunmasıdır. Evlilik işte bu ölçü ama yalnız bu ölçü çevresinde bir işlevi yerine getirmektedir. Yasal işlemden geçmemiş doğal evliliklerin gerçekliğini herkes biliyor. Gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, gerekse Fransa'da, İskandinav ülkelerinde ya da başka yerlerde yasa içi değilse bile töre içi bir evlilik vardır. Amerika'da devletlerin çoğu bu evliliği tanımaktadır. Tanımadığı yerlerde cinsel yaşamları suçluluk duygusuyla kösteklenmiş, bir yığın insanın sandığı gibi kılgısal evlilik yasaklanmış değildir. Belgesiz doğal evliliği yasaklayan yasa yoktur. Akla uygun, akıl sağlığı açısından sürekli cinsel ilişki örneğinin biçimsel değil, gerçek evlilik olduğunu söylemek bile gereksizdir. Akla uygun akıl sağlığı bilimi dışarıdan zorla benimsetilene değil, insanın içinden gelen sorumluluğa bakar. Bu dış kökenli pekiştirmeyi başlı başına bir erek değil, topluma aykırı eylemleri önlemeye yönelmiş bir çare sayar. Ahlaki özelliğin gelip yerleşmesi, coşkusal vebanın, dipnot, sinir hastası insanların büyük topluluklar halindeki hastalıklı davranışlarına verilen ad. Bu alandaki etkilerine, yani coşkusal vebaya yakalanmış, şu son derece yüce ahlaklı toplumsal davranışı anlama, hele hele uygulama yetisinden yoksun kişilerin nikahlı olmayan çiftlere çaldıkları karaya karşı amansız bir savaşa girişmeyi, hatta sert yasalar çıkarmayı gerektirir. Ahlaka aykırı, hastalıklı gizli hafiyelikle zorlayıcı ahlak anlayışı üzerine oturtulmuş evlilik yasalarının olanak verdiği mali sömürüyle salt biçimde kalan, mutsuz evliliklerin bozulmasıyla ortaya çıkan şehvet düşkünlüğüyle, ilişkileri nefretle, ikiyüzlülükle dolu insanları evli saymaya devam etmenin saçmalığıyla kıyasıya savaşmak gerekir. Bu alanda her şey karanlıktır. Orgüs'ün 30 yıl hiç temizlenmemiş inek ahırına benzeyen bu alana açıklık getirmek gereklidir. Her şeyden önce sevişsel ilişkilerin iktisadi çıkarlardan kesinlikle korunması gerekir. Çok sert yasalar doğal ve dürüst sevişsel ilişkilere ve bunlardan doğan çocuklara sürülen karayı şiddetle cezalandırmalı, suçluluk duygularının yok edilmesi ve dış zorlamaya dayanan ahlak anlayışının yerine içten gelen sorumluluğun geçirilmesi için çaba harcanmalıdır. Bütün bunların zamanı gelmiştir. Akıl sağlığı açısından yıkıcı ve modası geçmiş cinsel yasalardan, iktisadi çıkar sağlayan çevrelerin dışında her yerde yasaların tepeden tırnağa düzeltilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Evlilik bugünkü biçimiyle evlilik kurumunun genel tarihi içerisindeki bir evredir yalnız. İktisadi çıkarlarla cinsel çıkarlar arasında sağlanmış uzlaştırmanın sonucudur. Birçok tutucu cinsel bilimcinin çağrısına uyarak bu cinsel çıkarların ömür boyu değişmeyecek bir eşle kurulacak cinsel ilişkilere ve üremeye indirgendiğini sanmamak gerekir. Evlilik sorununun iktisadi ve cinsel yanlarını ayrı ayrı inceleyeceğiz. Dolayısıyla cinsel gereksinimler üzerine oturtulmuş ve sürebilecek ilişki biçimiyle iktisadi çıkara, kadının ve çocukların toplumsal durumuna dayalı ilişki biçimini birbirinden ayıracağız. Birinciye sürekli cinsel bağlanma, ikinciye ise zorlamaya dayanan evlilik adını vereceğiz. 1. Sürekli cinsel bağlılık. Sürekli cinsel ilişkinin temel koşulları kadının iktisadi bağımsızlığı, çocukların toplum tarafından eğitilmesi, iktisadi çıkarların işe karışmamasıdır. Böyle bir ilişki zaman zaman salt tensel ilişkilerle yarışmak zorunda kalacaktır. Cinsel tutum bilim açısından geçici ilişkinin sürekliye oranla bir takım sakıncaları vardır. Bu sakıncaları bizim toplumda incelemek son derece kolaydır. Çünkü başka hiçbir toplumda hoş görülmeyen ilişkiler, içinde bulunduğumuz şu tek eşlilik öğretisinin egemen olduğu çağdaki kadar yaygınlaşmamıştır. Üstüne üstlük bu karman çorman ilişkiler coşkusal temelden yoksundur ve iktisadi çıkara dayalı oluşlarından ötürü cinsel düzenlilik açısından beş para etmezler. En aşırı biçimiyle bir saatlik ya da bir gecelik ilişkiye indirgenen geçici ilişki, sürekli bağlılıktan sevişilen eşe sevgi gösterilmeyişiyle ayrılır. Eşe gösterilen sevgi birkaç gerekçeye bağlı olabilir. 1. Birlikte geçirilen tensel deneylerin doğurduğu bir cinsel bağlanma. Bu, özünde geçmişte tadılan zevkin yarattığı cinsel gönül borcu ile gelecekte tadılacak zevkin sonucu olan ve hastalıklı bağlanmayla karıştırılmaması gereken cinsel bağlanmadır. Bu iki etken doğal sevgi ilişkisinin temelini oluşturur. 2. Bilinçaltına itilmiş bir nefretin etkisiyle eşe bağlanma, yani tepkisel sevgi. İleride zorlama evlilikten söz ederken bu konuya değineceğiz. Böyle bir bağlanma cinsel doyumu tümden yok eder. 3. Tensel doyumsuzluğun doğurduğu bağlanma. Bu duygusal bir bilinçaltına itme ile belli bir cinsel doyum bekleyişten oluşur ve eşin olduğundan daha değerli görünmesiyle dışa vurur. Kolayca nefrete dönüşebilir. Bir cinsel ilişkinin uzun süre sevgiden yoksun kalması, duysal zevki azaltır. Onunla birlikte cinsel doyum da azalır ama bütün bunlar belli bir yaştan sonra ergenlik çağının fırtınaları atlatıldığı ve cinsel coşkularda belli bir dengeye varıldığı zaman söz konusudur. Duysal zevklere düşkünlük hastalıklı bir biçimde bilinçaltına itilmemişse sevgisel elverişlilik ancak cinsel gereksinimler yeterli ölçüde doyurulmuşsa gerçekleşebilir. Sevgisel elverişlilikler, anneyi canlandıran en kusursuz dişi öyküsü ardında koşan gençlerin düzmece ve çocuksu sevecenliği ile karıştırılmamalıdır. Böyleleri aynı zamanda suçluluk duyguları ile duysal zevklere düşkünlüklerini bastırırlar. Gençliğimizin bazı katmanlarında görülen gevşek, kısa süreli cinsel bağlılıklar bence gençlik çağındaki cinsel deneylerin doğal ve sağlıklı biçimleridirler. Bunlar ilkel toplumlardaki gençlerin cinsel yaşamına yakındırlar. Çok yüksek dereceli sevgiden yoksun değildirler elbet ama bu sevgi ilişkiyi sürekli bağlanmaya dönüştürmeye yeterli değildir. Sözünü ettiğimiz şey özellikle varlıklı yetişkinler arasında görülen çok eşliliğin hastalıklı biçimlerinde kendini gösteren cinsel uyarıcıların yarattığı şehvet arzusu da değildir. Bu, cinsel olgunluğa erer ermez, beliren ve karşısına çıkan her uygun nesneye yönelen bir duysal hazlara düşkünlüğün taşmasıdır. Genç memeli hayvanın canlılığına benzer ve yaşla ters orantılı olarak azalır. Gencin sağlıklı cinsel canlılığı, istelik aşırı canlılık gibi hastalıklı görüngülerden kolayca ayrılır.